Metalse metal, rocksa rock, synthwave'se synthwave, darkwave'se darkwave, jazzsa jazz, popsa pop, elektronikse elektronik. Her bir müzikten anlayanların müzik programı Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Bugün bunun inşaatı olacak bir sohbet düzenledik Mert'le beraber. Bugün çok sevdiğimiz She Passed Away'in ilk albümü 2012 yıllı Belirdi Gece'yi konuşacağız. She Passed Away bir darkwave, synthwave grubu diyebilirsiniz. Elektronik altyapılar üzerine Volkan Caner'in karanlık sözleri, monoton vokali ve çok iyi gitar arpejleri ve riffleri olan bir grup.
Evet.
Özünde elektronik davulla çalışan, şu anda iki kişiden oluşan bir klavye ve Volkan gitar ve vokalde olacak şekilde. Bu şekilde işleyen bir grup. Dünya çapında ünlü oldu. Belki de dünyada en çok tanınan, bütün kıtalarda falan tanınan sayılı Türk gruplarından birisi şu anda She Passed Away. Ben bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum.
Dünyada bu arada en çok beğenilen, en büyük kelimesi, en büyük diyeyim. Darkwave gruplarından bir tanesi aynı zamanda.
Şu anda da öyle. Tabii bu arada yani o alanda da...
Türkiye bu dünyada yani.
O alanda da rüştünü de ispatlamış bir grup. Ama arkadaşlar açık konuşmak lazım. Özünde Darkwave eski bir tür. Yani 80'lerde, belki de 90'ların başında hala çok daha popüler olan, ana akımda daha çok yer edinen bir türdü.
Yaklaşık... Ama tamamen ölmüş bir tür değil. Yani.
Asla. Her zaman evet. Aktif olarak grupları çıkan, evet, takip edilen bir, evet, tür. Ama niş bir tür ve güncelliği olan bir tür değildi. Hele hele hiçbir synthwave, darkwave grubu o yıllardan beri bu kadar büyümedi. She Passed Away'e kadar bütün dünyada böyle dikkat çekmedi. She Passed Away bunu başardı. Ben ondan sonra tabii müzik yazarı olarak kendime her zaman şunu sordum. Yıllardır soruyorum. She Passed Away neden bu kadar büyüdü? Neden bu kadar dikkat çekti? Bu sadece alınan bir ticari kararlarla, yapılan stratejilerle alakalı olamaz. Dünyada bu kadar çok dinleyicide hala daha bir ilgi uyandırması, bir kulağa taze gelmesinin altında mutlaka bir şey yatıyor olması lazım diye değerlendirdiğim zaman, işte bu kadar karanlık sözlere rağmen bu kadar dikkat çekmesine bakınca veya Türkçe sözlerine rağmen bütün dünyada dikkat çekmesine bakınca, evet, altında bir şeyler arıyorum. Altında bir neden arıyorum.
Çok iyiler çünkü.
Bir kere dediğimiz gibi Volkan Caner ve ekibi bunu kusursuz bir şekilde, yaptığı türü kusursuz bir şekilde icra ediyor. Belli ki uzun bir süre boyunca bu tarz müziği ve benzer akımları, benzer tarzları içselleştirmiş, çalışmış, dinlemiş ve onların üzerine de kendi sound'unu oluşturabilmiş bir müzisyen. Bir kere müzikal yetkinliği bir kenara koyuyorum. Ama bunun dışında ben hep bunu söylüyorum sana Mert. İcra dahil olduğu post-punk alanı diyelim. Post-punk alanının da dünyada görevini bitirmemiş bir müzik türü olduğunu düşünüyorum.
Ve ben burada araya gireceğim.
Lütfen.
Bence She Passed Away hakkında yazılmış şu ana kadar benim okuduğum yazılar arasında en iyisini sen yazdın.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Aslan Maskar'ın.
Biraz yer vereceğiz zaten şimdi. Oradan birkaç tane pasajım falan da var.
Evet. Paylaşacağım. Yani insanlar bence bu programı izledikten sonra bir de o yazıyı okusunlar.
Makbule geçer arkadaşlar. Post-punk arkadaşlar İngiltere'de, Amerika'da ve Almanya'da sol liberal politikaların tıkandığı, bir çıkmaza girdiği bir dönemde ortaya çıktı. Bütün o dönemin gençlerinde politikaya, siyasete, ekonomiye, hayata dair müthiş bir hayal kırıklığının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu gençler o yıllarda onlara alternatif olarak sunulan müziklerden birisi punk'tı. Punk her şeyin karşıtı olarak kendini konumlandıran bir müzik türüydü. Çiğ bir galeyanı vardı. Propaganda vari çağrılar içeriyordu sözlerde. Ve vaaz da veriyordu aslında sözlerinde. Bunu böyle yapın, şunu böyle yapın, bu böyle değildir, bu böyle değildir, bu böyle değildir, bu böyledir falan diye sözler olan bir tür. Tam bu noktada daha sofistike.
Punk'ın içinden.
Evet, yine punk'ın içinden. Punk'ı dinleyerek büyüyen bir kuşak demeyelim. Bunlar bir kuşak değil. Aynı kuşağın içinde bazı müzisyenler diyelim. Daha eğitimli olabilirler. Daha müzikal veya edebi bir görüşe sahip olabilirler. Daha çok edebiyat okumuş. Felsefeye biraz daha hakim punk dinleyiciler olabilir. Onlar geliyorlar, diyorlar ki tüketiciliğe, güç kavramına, tatminsiz cinsel ilişkilere, varoluştaki, şu anda dünyadaki insani duygu yoksunluğuna punk gibi değil, farklı bir şekilde yaklaşmamız lazım. Buradaki kasveti başka bir şekilde ele alalım diyen müzisyenler. Bunlar punk'ın anarşi yüklü, politika yüklü, kalabalıklarını sırtlarını döndüler ve dediler ki kişisel olan politiktir. Yani post-punk'ın ve daha sonra arkasından gelecek olan dark wave, synthwave gibi türlerin,
alt türlerin
dayandığı temel şey asla kitleleri harekete geçirmek değil, tamamen bireye yönelik, tamamen kişisel, tamamen duygusal bir platforma taşıdılar tekrardan. Ve hatta da kişisel olan politiktirden de politik olan kişisele vardılar ve yeri geldiğinde de siyaset eleştirisi bile yapabildiler bu sayede. Çünkü sözlerinin ve temalarının temeline bireyi, insanı, kendilerini oturtuyorlardı. Ayrıca da şunu söylüyordu post-punk. Devletlerin uygulamaları gündelik hayatımızın en ince detaylarına bile müdahale etmeye yeltenmiyor mu? Kişisel hayallerimizde bile bir devlet faktörü karşımıza dikilmiyor mu diye bu soruyu soruyorlardı kişisel üzerinden. Bu tasvir ettiğin dönem işte 70'ler sonu 80'ler başı Avrupa'da 70'ler ortasından itibaren bu tasvir ettiğim dönem bana sorarsanız şu anda Türkiye'de aşağı yukarı benzer bir dönemde yaşanıyor. O yüzden de mesela biz şu anda She Passed Away gibi bir grubun şarkı sözlerini okuduğumuz zaman mesela insanlar. Mesela Ritüel. Ben o sözleri okuduğum zaman bana yabancı gelmiyor. Ben bunlar ne kadar arkaik sözler, ne kadar eski sözler, ne kadar edebi hoş ama şu anda da bir geçerliliği yok bunların. O yüzden ben bunu bir cam fanusta dinleyeyim demiyorum. Hayır. Ben Volkan Caner'in sözlerinde günümüz Türkiye'sinin yaşamını görüyorum. İnsanların çirkinliğini, yaşamın beyhudeliğini görüyorum onun sözlerinde. Ama burada önemli bir detay var. Canım kardeşim Mert 2015 yılında bizim Paslanmaz Kalem sitesinde Volkan Caner'le bir röportaj yapmıştı. Volkan Caner orada şaşırtıcı bir şekilde bize kendini, grupların özür dilerim, bir kasvetli bir punk grubu olarak tanıtmıştı ama sonradan punk'ı hangi bağlamıyla kullandığını röportajın kalan kısmında söylüyordu. Daha çok belli bir underground etiğiyle müzik yaptıkları, yani müzik yapma pratiklerine dair bir şey işaret ediyordu. Ve She Passed Away'in müziğinin oldukça bireyci ve punk'ın kitlesel politik hedeflerinin karşısında duran bir hissiyata sahip olduğunu savunuyorum. Kaldı ki hatta işitsel olarak gruba yaklaştığımız zaman da bana sorarsanız sözlerin yanında grubun işitsel paletinin de kimliğinin de buna işaret eden bir türde olduğunu düşünüyorum. Diskovari ritimler, ondan sonra özünde özünde biliyorsunuz disco ritimleri var bu müziğin, siyahi disco ritimleri ve onun üzerine Avrupa'yı elektronik sesler geliyor ve bizim Jamaica'nın dub ekolünden bildiğimiz Volkan'ın bol reverb ve eko efektli vokalleri geliyor mesela. Bu işitsel paletinde yarattığı bir bende bir tekillik hissi oluşuyor. Ben Volkan Caner'in vokalinde o insanlardan, şehirlerden bahsederken, intihardan bahsederken, kendini binalardan atmaktan bahsederken ben onun sözlerinde Türkiye'nin psiko coğrafyasını görüyorum. Cansız şehirler veya yıkılmış toplum hayalleri, kaybolan dediğim gibi gençlerin kaybolan hayalleri. Ben bunların hepsini Volkan Caner'in hem sözlerinde, mısralarında hem de işitsel olarak müziğinde görüyorum. Bana sorarsanız She Passed Away'i güncel yapan şeyler bunların bir toplamı, bunların bir birleşimi. Ben böyle bir girizgah yapayım dedim Mert. She Passed Away'in müziği sana ne ifade ediyor? Biraz da sen bahset. Ve biz bu albümü niye tercih ettik? Orada da söyleyeyim. Üç tane albümleri var. Üçü de birbirinden güzel. Neden ilk albümü tercih ettik?
Benim en sevdiğim aslında albüm Narin Yalnızlık. İkinci albüm. Yani hem kişisel olarak hani o albümü daha çok seviyorum. Temaları daha çok böyle kendime yakın buluyorum. Ama onun haricinde de işte albümün çıktığı dönemi falan yani tamamen kişisel. Albümün çıktığı dönem işte yaptığımız işte muhabbetler, albümdeki şarkıların enstrümantal versiyonlarını işte kulaklı takıp organı dinletmesi falan onlara gittiğim için biraz o albümü daha çok seviyorum ama niye bu albümü seçtik? Bu albüm çünkü başlangıcı. Birincisi bu.
Tabii.
Yani grubun çok aslında evet ilk albüm bu ama çok ciddi bir arka planı var albüm. Aslında en başa dönecek olursak Volkan, benim Volkan Caner ismini ilk duymam fanzinde olmuştu 90'lı yıllarda. Tears of Beggar
Doom grubu.
İsimli Doom Dead grubunun elemanı olarak ben Volkan'ın ismini ilk olarak duydum. Tears of Beggar'ın My Dreams'te bir demosu var. 95-96 olması lazım. Her zaman bunu söylüyorum. Benim Türkiye'den dinlediğim en iyi metal demolarından bir tanesi. Belki en iyisi. Yani.
Yıllar önce bana da dinlettin bu arada.
Ya, harika bir demo yani. Hani tarzında inanılmaz ve top noktaları Türkiye'de yani. Mükemmel bir demodur o. Daha sonra işte Forgotten'ın da bir dönem çaldı. Yine Ankara'da Epic Doom Metal grubu diyelim ona. Daha sonra Volkan'ın arada böyle bir şey dönemim var. Boşluk dönem, yani daha doğrusu böyle net böyle bir piyasaya bir şey sürmediği bir dönem var. Ben aslında şurada şunu söyleyeyim. Ben Volkan'la bunlar 2 sene önce falan bir röportaj yaptım. Telefonda kayıt, eski telefonda kayıtlı röportaj. Ya bir türlü yayınlayamadım onu. Çok uzun bir söyleşi oldu bu. 2 saatlik falan. Tamamen bu Shipastway'in ilk albümüne kadar, yani Volkan'ın çocukluğundan başlayarak Shipastway'in ilk albüm dönemine kadar olan her şeyi konuştuk yani. Yağmurlu bir Kadıköy akşamı böyle. Cenk Tanaş şarkıları gibi. Orada mesela anlattığı şey var. Bu Psychoma diye bir projesi var aslında. İlk başta yani Shipastway'in öncesinde Psychoma diye bir projesi var. Yani Shipastway şarkıları...
Elektronik altyapılı.
Evet, Shipastway şarkıların temelleri buna da, hatta benim bir hatırladığım kadarıyla Narin Yalnız'daki bazı şarkıların bile temelleri oraya dayanıyor yani. Şimdi oradan bak, daha sonra İdris katılıyor. Bir ikili olarak İstanbul'a yerleşiyorlar. O arada Doruk'la tanışıyorlar. Doruk prodüktörleri, aynı zamanda işte grubun klavyecisi, elemanı. Shipastway'e dönüşüyorlar. İstanbul'a yerleşiyorlar. Yani daha İstanbul'a gelmelerinden öncesinde bile zaten o Psychoma'dan başlayan böyle bir birikim var. Yani oradan bir müzik çalışmaları var. Shipastway bunun devamı oluyor. Daha sonra Shipastway'in ilk albümünü kaydılar.
Ve ilk albümdeki besteler o dönemden besteler anladığım kadarıyla galiba.
Ya o birikimin sonucu diyelim. Ya yani şey gibi yani Guns N' Roses'un Appetite for Destruction'ı gibi. Doğru. Yani Appetite for Destruction'a giremeyen şarkılar daha sonra mesela Use Your Illusion'a falan filan alınmış biliyorsun yani. Doğru. Ama mesela o şarkıların bir arka planı var yani. O albüm niye o kadar iyi bir albüm? O kadar dolu kulağa gelen bir albüm. Çünkü yıllar süren bir çalışmanın ürünü aslında. Doğru. Onun meyvesi yani. Türkiye'de aslında ilk başta bir iki sene falan. Çünkü Kasvetli Kutlama single 2010 senesinde çıkıyor. O albümün çıkışı 2 sene sonra. Yani orada bir dönem var. O dönemde İstanbul'da falan çalıyorlar. İstanbul'da şimdi burada şeyin ismini anmak lazım. Art Diktatör, Hakan Nurcanlı. Evet. Öncesi Neoplast.
Neoplast. Öncüsü. Türkiye'de bu müziğin öncüsü. Aynen.
Hakan Nurcanlı.
Ben çok hassas değilim. Söyleyeyim. Ben çok hassas değilim ama takdir ediyorum bu arada yapılanları.
Ben severim. Bu arada Hakan Nurcanlı sadece bu tarzın da değil. Death Metal'in de öncülerinden bir tanesi. Death Room çünkü. Death Room'un aynı zamanda frontmeni. Hakan Nurcan'la aslında bir şekilde bunu götürmeye çalışıyor. Yıllarca yani kendi başına götürüyor bunu bir şekilde. Farklı kadrolarla. Mesela Art Diktatör olarak. Onun üstünde Neoplast EP'si var zaten. Ve Shipastway'de de zaten şeyleri var. İletişimleri falan var Türkiye, İstanbul'a geldiklerinde. Türkiye diyorum. Ama ona rağmen şunu söylemek lazım. Bir kitle yok aslında ortada. Yani Shipastway'in o zamanki kontrollerini, aynı şarkıları bu arada yani şu anda konserde ne çalarlarsa, işte bundan birkaç gün sonra belki insanlar izleyecekler konserde canlı olarak. Şu anda belki işte 1000'den fazla kişiye çaldıkları şarkıları o zaman 20 kişiye, 15 kişiye falan çalışacak aslında. Çünkü bir kitle yok. Ama o gelen 15-20 kişi de gerçekten onu bilen kitle yani. Hani hakikaten o müziğe hakim kitle ama...
Darkwave'ci mesela belki de.
Ama kitle küçük. Yani öyle bir kitle yok yani. Ve grup Türkiye'de firma bulamıyor. Fabrika Records'u buldular, Yunanistanlı firma. Aynı zamanda Selofan grubunun da mimarı olan 2 kişi. Fabrika ile anlaşıyorlar. Bu albüm fabrikadan çıkıyor. Bu arada albümün ilk baskıları falan Discogs sitesinde bakarsınız çok para ediyor arkadaşlar. Yani grubunda olmuş olduğunun aslında artık göstergesi bu yani. Daha sonra Gothic Wave Telefon'da, o zamanki en büyük hayalleri Gothic Wave Telefon'da çalmakmış. Hı hı. İlk yurt dışı konserleri Gothic Wave Telefon oldu. Yani düşünsene zaten şey, hayal ne elde ediyorsun. Ama orada öyle bağlantılar elde ediyorlar ki sonra turlamaya başlıyorlar. Yani gerçekten aslında bu albümün çıkışının öncesinde hem müzikal olarak bir birikim var ve bir çalışma, çaba var. Ama aynı zamanda müzik yapmak için de gösterilen bir çaba var. Çünkü dediğim gibi kalkıp Bursa'dan İstanbul'a yerleşiyorlar. Bunun için yerleşiyorlar. Yani epey kahrının çekilmiş olduğunu söyleyebiliriz bunu.
Gothic Wave'de de çaldıkları zaman ben öyle bir dikkat çekiyorlar ki bu arada herkes onları devam edelim.
Çünkü müzik çok iyi.
Evet, müzik çok iyi.
Yani Türkiye'de 15 kişi çaldıkları ve Türklerin tamamen hani es geçtiği müzik orada bir anda baş tacı ediliyor. Ve yurt dışına turlamaya başlıyorlar. Gene dikkat çekmiyorlar. Bakın onu söylemek lazım. Yurt dışına ilk başta turluyorlar. Belirli gecenin ardından. Hala Türkiye'de ben çok net hatırlıyorum. 2014 senesi de 15 2014 olur. Moja'da, Taksim'de Shipastway'ı izledim. O zaman İdris yoktu. Yani Doruk ve Volkan'da olan kadroydu artık o. Ama ikinci albümden çıkmamıştı. Narin Yalnız çıkmamıştı. Gene 40 kişi falan vardı konserde. Ama o gelen 40 kişi şeydi yani farkındaydı. Bu adamlar yurt dışında tutuluyorlar.
Evet.
Ve çok iyi müzikleri var. Ve yeni şarkılar çalmışlardı. Daha albüm çıkmamıştı ortada. Daha ilk orada çalmışlardı. Hayalleri Uzaklığı çalmışlardı. Katarsis çalmışlardı o konuda. İlk orada dinlemiştim ben onları. fark edilmeye başlamıştı ama yani o fark eden ekstra 20 kişiydi yani. Hani o kadardı yani. Cenk Taner'le gidip işte Volkan'la beraber konuşmuştuk falan. Çünkü albümde gerçekten özlenecek
kavurdu. Paslanmaz kalemdeyken aktif hatırlıyorum bundan, anlatıyordum bu arada.
Evet evet. Gerçekten özlenecek kavurdu için yani Cenk Taner'le konuşmak istiyordu Volkan. Cenk Taner konserine gitmiştik. Gerçekten özlenecek, özlenecek. Sonra konserden sonra işte kulise gittik falan filan. Cenk Taner Şifasi'ye fanı çıktı. Yani o o kişilerden ve konserde dinlemiş, çok beğenmiş falan. Meğerse o konserdekilerden bir tanesi Cenk Taner'miş yani. Hani o konserlere gelenlerden bir tanesi de oymuş meğerse.
Bu işler böyle oluyor genellikle, biliyorsun ben. İyi bir grup falan varsa genellikle ilk dinleyenler başka müzisyenler oluyor, evet. Biliyorsun. İyi
ama
bir grup
Cenk
varsa.
Ama Cenk Taner dersin. Hani geçmiş
tarzı değil falan dersin.
Hani dersin. Yani. Değilmiş işte adam aslında, o kadar da açık görüşü. Ve yurt dışından Türkiye'ye tekrar geri dönüş yaptılar. Yani yurt dışında zaten büyüdüler. Evet. Evet. Yurt dışında çok fazla tuttular. Bizimkiler, bizim Türk halkı, halkı Türk halkı diyeyim. Ya bu adamlar yurt dışında beğeniliyor. Evet. Ve biz bunun farkında değiliz.
Evet.
Bir bakalım bunlara.
Yani bu arada hatırlatılması gereken bir şey daha var. Dior'un defilesinde parçaları kullanıldı. Asıl ondan sonra da böyle bir bayağı bir dikkat çekildi falan böyle Türkiye'de.
Evet, halbuki müzik aynı müzik. Aynı şarkılar müzik. Aynı şarkılar.
Başka markalar da kullanmış defileri.
Ama enteresan bir şekilde bir kitle oluştu. Yani daha doğrusu böyle bir grup varmış, bunu dinleyelim. Bakalım yani, bu yabancılar dinliyor. Hani beyaz adam bunu bir dinliyor. İyi bir şeydir herhalde falan gibisinden. Ve sonradan hakikaten de o müziği sevdi bizim kitle. Yani çünkü şey demedi lan, bu neymiş demediler yani. Hakikaten benimsediler, aslında çok güzel bir şeymiş bu. Çok güzel şarkılarmış bunlar deyip benimsediler. Ve o kitle de giderek büyüyor. Ya tabii Amerika'yı turladılar vesaire. Amerika turlamak yani çok... Değil mi? Tarkan falan turluyor abi Amerika'yı. Yani,
Latin Amerika'yı turladılar bildiğim kadarıyla.
Amerika defalarca, yani Amerika'da ya tabii daha sonra defalarca turladılar bunların hepsini ama o zaman da mesela şey uyandı. Aa ne oluyor falan.
Evet, ben çok Türk grubu bilmiyorum böyle bütün dünyadaki her kıtayı ziyaret eden.
Tarkan'ı falan biliyorum.
Ha, yani olabilir yani.
Tarkan'ı biliyorum. Amerika'da konser verdiklerini falan Tarkan'ı biliyorum yani.
Gerçekten özel bir grup ya.
Özel bir grup.
Gerçekten özel bir grup. Yani sadece icraatlarıyla değil, başarılarıyla da elde ettikleri başarı da çok özel bir başarı yani.
Ama şunu belirtmek lazım. Şimdi ha, bu arada şunu söyleyeyim. Şifasi'nin yani çok fazla önemli var. Çünkü evet, yurt dışında çok başarılı oldular. Doğruya doğru. Ya, beraber o dönemde müzik yaptıkları ve şu anda mesela müzik yapmayan bazı gruplar da var. Ona da bir şey demiyorum. Ama mesela Şifasi'den esinlenerek veya Şifasi'nin açtığı yoldan giderek müzik yapmaya başlayan bir sürü grup var. Bunlar da büyüdüler yani.
Sanmıyorsun.
Şimdi ona geleceğim. Benimkisi aslında şöyle. Biz Black Front'u ilk kurduğumuz zaman, ya da Karacabey, ben Karacabey demeyi daha çok seviyorum. 2013 senesinde hemen işte şey yaptığımız zaman Tanju'yla konuşuyoruz. Şimdi bizim tabii çıkış noktamız post-punk değil yani. Godflesh, Pitch Shifter falan. Biz o kanaldan dinledik. Ama sonuçta öyle. Programlanmış davul ritimleri kurduğumuz. Şimdi programlanmış davulcusu sahneye çıkacağız. Bu. Ben de şey dedim yani, emin misin? Emin miyiz dedim.
Metal ya. Grubuyuz, davulcusuz falan.
Metal grubuyuz. Bak yani. Türkiye burası vesaire.
Godflesh kaç kişi bilir Türkiye'de falan.
Falan filan. Tanju'nun söylediği cümleyi çok net hatırlıyorum. Bugün gibi hatırlıyorum. Abi Volkanlar yapıyor dedi.
Doğru söylüyor bu arada. Doğru yerden yaklaşmış yani.
Volkanların bize bile pozitif etkisi oldu. Evet. Yani çünkü Volkanlar alıştırdı kitleyi. Evet. Bir şekilde davulcusuz bir şekilde iki kişi sahneye çıkmaya alıştırdı.
Aynen.
Biz de yapabiliriz bunu. Ve yaptık yani. Oradan biz bile yürüdük.
Ve bir grubun en problemli elemanı olan davulcudan kurtulmuş oldular Mertler.
Doğru. Ya problemli demeyelim de işte yani iyisi biliyorum. Olunca iyisi...
Onun için diğer videolarımıza bakın. İyi, Mert uzun anlatıyor der şey.
İyi kaleci bulmak zor değil.
Overtrend Punisher videosunda Mert uzun anlatıyor bunu.
Ama şöyle bir şey var Emre. Şimdi evet bak, birçok grup için yol açtı. O yoldan hala gruplar gidiyor. Hala gidiyor. Yani yurt dışında turneye çıkan, benzer müzik yapan bir sürü grup var Türkiye'de. Ya bir sürü değil de var yani. Gruplar var. Oldu, bir kısmı dağıldı, bir kısmı bitti. Bir kısmı kuruluyor. Belki şu anda kurulmak üzere olan gruplar var. Bunlar tekrar yurt dışına gidecekler vesaire. Hem yurt dışında Türkiye'den bu tarzda, post-punk tarzında bir şeyler çıkıyor, buna bakalım dedirttiler.
Tabii.
Hem de aynı zamanda Türkiye'de biz böyle bir şey de yapabiliriz. Kendimizi bu şekilde de ifade edebiliriz ve bu şekilde belki bir yere gelebiliriz. Fikrini verdiler. Yani bu yolu açtılar aslında.
Sırf bundan bile çok kıymetli bu arada.
Bu bile çok kıymetli. Evet. Gerçekten çok kıymetli. Ama bence Şifasi'ye gene de benzerlerinden ayıran. Yani şimdi diyorsun ya, Şifasi niye işte şey. Çünkü çok iyi abi Şifasi. Peki Şifasi niye bu kadar iyi? Neden bu kadar iyi?
Bir müzisyen olarak sen anlat bu arada.
Şimdi Şifasi'nin müzisyenlik mi bilmiyorum da Emre. Şimdi şöyle bir şey var. Volkan bir dönem radyo programı yapıyordu.
Hangi radyo?
İnan ki hangi radyo olduğunu hatırlamıyorum.
Ne programı yapıyordu?
Programın adını da hatırlamıyorum. Dark Entries olabilir. Hatırlamıyorum ama emin değilim. Şimdi yanlış olmasın. Ve programda dünyadaki böyle işte post-punk türevlerine ait. Dark Wave, Cold Wave. İşte ve böyle çok böyle obscure yani böyle ne bileyim 80'lerin belki 70'ler sonlarının falan sadece demo çıkartmış. Demosu olan böyle mainstream yani şey falan değil. Ne bileyim Sisters of Mercy, Banshees, ne bileyim Fears of Nephilim, Damned bilmem ne bunlar değil. Yani bayağı yeraltı grupları işte Amerika'daki yeraltı grupları, o dönemin yeraltı grupları, Avrupa'daki yeraltı grupları, Doğu Bloku ülkelerindeki yeraltı grupları. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde bu dönem yaşanamadı. 12 Eylül yaşadı çünkü. Evet. Bunu Volkan da hep söyler çünkü. Evet.
Dondu Türkiye. Türkiye'nin dondu. Kültür ayağı, kültür dondu. Ayağı dondu.
Ya bizde New Wave diye bir şey zaten olamadı yani. Ve o zamana kadar gelen rock müzik de orada bitti maalesef. Başka bir şeye evrildi veya diyelim. Ama mesela Doğu Bloku ülkelerinde bile o dönemde epey bir işte şey var. Post-punk türevi müzikler var yani.
Var ya dünya kadar Sovyet grubu var bir kere zaten.
Kino'dan yani. Başlar bu konu gider yani. Şimdi radyo programını dinlerken ben mesela müzik öğreniyordum abi. Yani Volkan'ın playlistinden adam öğrenmiş, başkaları da bunu paylaşıyor. Yani buradan şuna geleceğim. Bu müziği sadece böyle ben bu tarz müzik yapmak için yola çıkıyorum değil. Yani müziği hatmetmiş yani. Yani müziğin en böyle köşe bucak noktalarına kadar hatmetmiş. O kadar benimsemiş, o kadar içselleştirmiş ve bunu aktarıyor. Direkt olarak aktarıyor yani. Çok iyi biliyor. Müziği çok iyi biliyor. Ama sadece müziğin mainstream örneklerini değil, en underground örneklerini biliyor. Ve en önemlisi. Bütün bu müziğin arka planındaki müzikleri de biliyor. Onlara da hakim.
Evet, yani,
yani bu isimlerin etkilendiği isimleri de biliyor.
Yani ta işte rock kısmına, organik kısmına gidersen Black Sabbath'a, metalleri rock'a, Doom'a falan onlara da hakim. Zaten Doom Metal grubu. Elektronik müziğe değilsen onlara da hakimdir büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Kraftwerk'inden dinlenmesine kadar.
Hepsine hakim. Tabii tabii hepsine hakim. Evet, Chip Astley'e biz de Chip Astley gibi müzik yapalım. İşte benzeri müzik yapalım. Müziğindeki işte ritimlere benzer ritimler alalım. İşte şurada ne işte synth bass'lerde böyle bir numara yapmışlar yapalım.
Olmaz diyorsun.
Olmaz. Olmaz. Ve olmuyordu zaten. Olamıyor. Çünkü sende o adamdaki, Volkan'daki veya Doruk'taki o arka plan sende yok. O bir kere onu hatmedeceksin. Ondan sonra kendi müziğini yapacaksın.
O yüzden Mert lütfen kendi sıfatlarını söylemeni istiyorum. Söyleyeceğin şeyi unutma. Kendi sıfatlarını
seçtim. Daha gelemedik bu arada.
Evet. Benim seçtiğim sıfatlar Baudelaire variydi. Sözlerini ben çünkü Baudelaire sözleri, mısraları gibi şeyler okuyorum. Tavizsiz buluyorum. Karanlık konusunda hiçbir bir aydınlık yok albümde. Ve bir de senin bu az önce anlattığın şeyle bağlantılı olarak rafine. Çok rafine bir müzik dinlediğimin farkındayım. Bu sound olarak da, atmosfer olarak da bu müziği yapan kişi bu müziği hatmetmiş hissi uyandırıyor bende zaten. Ki sen de bunu teyit ediyorsun şu anda.
İşte benim seçtiğim kelimeler de demin zaten bahsettim öncü. Niye? Çünkü yol açtılar.
Evet. Başkaları için aslında yol öncü bir müzik türü değil bu arada işte. O bana...
Albüm öncü bir albüm.
Albüm öncü.
Albüm bizim için öncü bir albüm. Kesinlikle bizim için öncü bir albüm bu. İkincisi derinlikli. Demin bahsettiğim sebepten dolayı. Derinlik var altında. Yani o bilgi, bir kere o çok basit bir şey söyleyeyim. Müzik nerdlüğü gibi bir bilgi birikimi.
Doğru. Zaten. Aynen ben de o şekilde düşünüyorum.
O işte. Şekilde bir bilgi. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim. Akılda kalıcı.
Özellikle ilk albüm. Özellikle bir numaralı albüm. Yani şey özellikle...
Best of albüm gibi.
Evet.
Best of
her albüm. Şarkı gerçekten ya, o parça pop şarkısı da değerlendirebilirsin. Pop
her parça etti. Evet. Her parça etti. Yani evet. Ve o parçaların büyük, çok büyük bir kısmı hala... 3 albümdür olmasına rağmen konserde çalılır. Millet hala kopuyor yani. Çünkü şarkılar o kadar akılda kalıcı.
Aynen.
Ve bu da tabii ki şeyden kaynaklanıyor. Dediğim gibi o albümün arka planında işte Sarkoma'ya dayanan uzun bir çalışma süreci var aslında. Bir anda oluşmuş bir albüm değil bu.
Vallahi ilk albümden çıtayı çok yükseğe koydu Volkan Caner. Öyle söyleyeyim ben sana.
Evet. Ama ona rağmen sonraki albümler de çok iyi. Mesela o da enteresan. Hani ilk albümü yaparsın çok iyi. İnanılmaz iyi bir ilk albüm olur. Sonraki albümler onun altında ezilir. Bak ben ne diyorum? Benim en sevdiğim albüm ikinci albüm. Narin Yalnızlık diyorum.
Narin Yalnızlığın şarkılarının yarısını alıp birinci albüme koyabilirdim. Hiç sırıtmazdı bu arada.
Bazen Hayaller çok bambaşka bir şarkı.
Evet. Evet farklı.
Çok bambaşka.
Uzakta farklı. Neyse ikinci albüm konumuz değil bugün.
Evet, ikinci albüm konumuz.
Keza üçüncü albümde de Disco Anxiety 2019. Şarkının ismi neydi? Rockabilly olan şarkısı.
La Malat.
La Malat. Yani ben hayatımda öyle bir şey dinlemedim.
Mesela Volkan şeyi de bilir. Rockabilly de hakimdir. Psychobilly de hakimdir. Mesela Stray Cats'ı çok sever. Stray Cats, rockabilly grubu. Stray Cats'ı çok sever. O yüzden işte o şarkı var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o şarkı var yani. Evet, o bir rockabilly şarkısı değil.
Değil.
Rockabilly etkisini ama duyabiliyorsun değil mi? Müziği mükemmel yedirmiş çünkü. Çünkü çok iyi biliyor yani.
Evet, aynen öyle. Bana biraz da şeyden bahsetmeni istiyorum. Volkan Caner'in gitar etkilerinden bahsetmeni istiyorum. Yani kimlerden etkilenmiş? Çünkü gitar bütün 3 albümlerinde de, She Passed Away'in sound'unda da çok etkin.
Evet abi yani.
Ve kendine ait bir alanı var. Ve gerçekten yaratıcı riffler, evet, arpejler yani falan duyuyoruz.
Dark Wave'deki yani bu kadar iyi gitar kullanan...
Çok yok. Çok yok.
Varsa bu kadar da, yok yani.
Ha, yani varsa da Killing Joke'u saymamız lazım.
Bu arada, şey... Brian Setzer tabii. Stray Cats, Brian Setzer. Bak Stray Cats diyorum, Brian Setzer diyorum yani. Yani. Adam onu da biliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ona da hakim. Mesela şeyi sayabiliriz. John Mars sever mesela. Ama mesela Smith'in
gitarı. Seviyor mu? Smith seviyor muydu?
Tabii. John Mars da bu arada gitarist olarak çok sever yani. The Cult, Bill Duffy tabii saymak tabii lazım. Yani. The Cult, Bill Duffy.
The Cult muhabbetini bile yapmıştık Volkan'la.
Evet evet. The Cult, Bill Duffy yine çok sevdiklerindendir. Şeyi de sayabilirim. Killing Joke, Jordy Walker'ı da sayabilirim. Şimdi bunları saydığım zaman sadece şey anlamında düşünmemek lazım. Yani adamların gitar line'larını seviyor falan filan.
Yok hayır.
Abi adamın kullandığı amfiden tut, pedalında işte hangi efekti kullanıyor bilmem ne falan filan. Yani böyle bir hakimiyet söz konusu. Yani bu kadarına hakimsen eğer ki. Ondan sonra oradan besleniyorsan, bunu bilerek geliyorsan o noktaya, ortaya çıkan şey de bu kadar oturaklı oluyor işte yani.
Mert bir de bana o zaman yani bu albümdeki en sevdiğin şarkıları söyle. Benim en sevdiğim 3 tane şarkı Ritual. Monoton. Ruhu alabilirim bu arada. Ruhun sözlerinden
dolayı. Monoton'u seçerim. Sanrı'yı seçerim. Sanrı
ilk şarkı.
Sanrı ilk şarkı. İlk şarkıları çok iyi bu arada yani. Bütün albümleri değil. Evet. Bir sonraki albümdeki soluk da yani damga gibi tabii şarkılar. İnanılmaz şarkılar yani.
Zifir karanlık.
Evet yani inanılmaz böyle. Çok böyle basit bir arpej. Evet. Ama direkt mıhlanıyor kafanın içerisinde. Evet. Çok oturaklı bir beste. Kusursuz bir beste yani.
Yani bu tarzda...
Sen şarkı seçmekte çok zorlanıyorum yani.
Acık bu müzikal tarzı özel bir durum diyebiliriz Mert bu arada.
Ama Şipas'ın en sevdiğim şarkısı Hayaller yani.
Öyle mi? Hayaller. İkinci halinde.
İkinci halinde.
Bu müzikal tarzı özel bir şey Mert bu arada. Bunu fark ediyorum yani konuşurken. Hem pop gibi akılda kalıcı olma imkanı var. Aynı zamanda bir doom şarkısı, bir metal şarkısı kadar da karanlık olabilme özgürlüğüne sahip bir tür bütün.
Zaten bence avantajlarından bir tanesi o.
Hem dans ettir, hem dans edebiliyorsun.
Eski doomcu.
Evet. Hem dans edebiliyorsun, hem ağlayabiliyorsun, hem üzülebiliyorsun, hem de düşünebiliyorsun. Hem de hayallere falan böyle kapılabiliyorsun. Sevgili Volkan Caner, 4. albümü bekliyoruz. Mert benim elimde, arkadaşın elimde. Sen 4. albüm yayınına kadar salmıyorum. Haberin olsun. Var mı diyeceğim? Volkan seni izliyor. Volkan diyeceğim mi? Ses var mı? Bir şey diyeceğim mi Volkan'a?
Bir tane demo parçası vardı enstrümantal Volkan'ın. New Romantics'ti.
Ben onu bilmiyorum.
Working Time. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben 3. albümde olmasını umuyordum. O parçanın. Olmadı. Umarım 4. albüm olur. Umarım 4. albüm koyarsın Volkan.
Mert Rehin. Çok güzel. Volkan Caner, Mert Rehin.
Çok güzel şarkı.
Mesajlarını duydun. Eğer Mert'i bir daha görmek istiyorsan albüm yayınla. Biz paslanmaz kalem olarak her zaman dünyanın en iyi albümlerini, en yetkin albümlerini, en rahatsız edici sanatçılarını, en güzel insanlarını bizim en sevdiğimiz müzisyenlere işlemeye, incelemeye devam edeceğiz.
En güzel.
En güzel benim açımdan en güzel.
Serj
benim gözümde çok güzel bir insan. Yani.
Benim de bu arada gözümde çok güzel bir insan.
Sizleri seviyoruz. Orta yaş krizinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.